Ayrım 2, sayfa 7. İçkiye yeniden başlama. Barda sadece iki müşteri kalmış. Okul taksitleriyle ev kiraları, aldıkları bursları kat be kat aşan iki doktora öğrencisi, ikisi de bu şehirde yabancı, ikisi de Müslüman ülkelerden. Tüm ortak noktalarına ve yakın arkadaş olmalarına rağmen aslında birbirlerine benzedikleri söylenemez. En azından şu anda. Sabaha karşı 02.36 itibarıyla birisi kör kütük sarhoş, diğeri de her zamanki gibi içkinin damlasını dahi koymamışken ağzına. Gittikçe görünürlük kazanan bir tezat içinde yan yana oturuyorlar saatlerdir. Tamı tamına 5 saattir. Ama artık gitme zamanı ve 1-2 dakikaya kadar ikilinin daha kısa boylu, daha esmer ve tartışmasız daha geveze olanı tuvaletten çıkacak. Yerden toz değil, iç sıkıntısını süpürmeye azmetmişçesine süpürgeye asılan garsona özür dilercesine mahcup gülümseyecek ve ardından bar taburesine yapışmış, orada adeta taşlaşmış arkadaşına doğru yürüyecek. O yürüye dursun, arkadaşı uzodan dumanlanmış gözlerini bir peçetenin üzerindeki yazılara odaklamış somurtmakta. Tamamen hareketsiz karşısında dikilen Porto Rikolu barmenin bakışlarındaki gazaptan büsbütün habersiz. Gün 16 Mart 2004. Yer Boston. Zaman 02.24. Sıcaklık, soğuk. Konu, Omar, o sipahı oğlu. Özet, tekrar içmeye başladım. 14 ay 23 günlük mutlak ayıklığın ardından. Parantez içinde. 14 ay 23 gün eşittir 448 gün. Eşittir 10.752 saat. Eşittir 645.120 dakika. Eşittir 38.707.200 saniye. Eşittir 223.946.096 kere. Nick Cave'den As I said, sadly by her side. Mutsuz mutsuz otururken yanında. Ne yazıyorsun o peçeteye? Hislerimi diye mırıldandı taburenin üzerindeki. Şimdi eskisi kadar taşlaşmış görünmüyordu. Hislerimi özetliyorum unutmayayım diye. İri kıyım barmen ikisini birden şöyle bir süzdü. Abartılı bir edayla gözlerini duvardaki saatten yana devirip son müşterilerini yaka paça dışarı atmasına ramak kaldığını ayan eden asabi bir bakışla tekrar onlara döndü. Doğrusu son birkaç saat içinde adamın hali tavrı muazzam bir değişime uğramıştı. Bir ara oldukça kibar bir barmen olduğu söylenebilirdi. Özellikle ilk başlarda. Hatta sonraki 4 saat boyunca dahi genellikle nazikti. Ama ardından nezaketi gözle görülür biçimde ve süratle erimeye başlamıştı. Son 20 dakikadır nazik hariç her türlü sıfatı kullanmak mümkündü hakkında. Yeterince özetlemedin mi? 5 saat oldu yahu. Hadi yürü yaylan diye homurdandı kısa boylu olan. Adı Abed'ti. İngilizcesi varla yok arasında pervasızca savrulan istikrarsız, koyu bir gırtlak aksanıyla malüldü. Kah sırra kadem basıp tamamen kaybolan, kah her heceden fırlayan bir tutarsız aksan. Hadi artık kapatacaklar burayı. Gergin kaçamak bakışlarla etrafı süzen Abed, bir yandan arkadaşını dürtüklerken, bir yandan da garsonla göz göze gelmemeye çalışsa da pek başarılı olamadı. Ayyaş'ın yanında ayık olmak kadar bezdirici bir şey olmadığı sonucuna varmıştı. Ne de olsa ayyaşların sabaha her birini unutacakları envai çeşit saçmalığı yapmaya hakkı vardı. Halbuki ayıkların, dahil olmadıkları halde dışında kalamadıkları bu maskaralığı ıstırapla seyretmekten başka çareleri yoktu. Abed dişlerinin arasından nefesini içine çekti. Gergin durumlarda adeti olduğu üzere çenesindeki gamzeyi kaşıdı ve gamzeyi kaşımak yetmediğinde daima yaptığı üzere kıvırcık saçlarından bir tutam alıp çekiştirdi. Başını tuvalete doğru çevirdi ama bir kez daha yerleştirdiği raftan sabit nazarlarla onları seyreden o delici, kızıl gözlere takıldı bakışları istemeye istemeye. Vaktiyle maviliklerde süzülmüş hayat dolu bir saksağından ziyade tüyler ürpertici bir oyuncağın donmuş ruhsuz vakarıyla bakıyordu ölü kuş. İnsanların nasıl olup da içi doldurulmuş kuşları sergilemekten gurur duyabildiğini akıl sır erdirememenin huzursuzluğuyla yeniden arkadaşına döndü Abed. Döndü ve bu sefer de dolma kalemiyle aynı peçetenin üzerine büyük lekeler kondururken buldu onu. Şimdi ne halt ediyorsun? İsmime noktalarını iade ediyorum diye homurdandı öteki. Harflerin üzerinde dönen kobalt mavisi mürekkep lekelerinden alamadan gözlerini. Her bir nokta peçetenin üzerinde usul usul dağılıyor, dağıldıkça büyüyordu. Şu hayatta başkalarının gözünde daha görünür olmanın yolunun, özden mümkün olduğunca uzaklaşmak anlamına geldiğini kanıtlarcasına. İnsan memleketini geride bıraktı mı, kendinden en az bir parçayı feda etmeye hazır olmalıdır derler. Eğer hal böyleyse Ömer neyi feda ettiğini biliyordu, noktalarını. Türkiye'de Ömer Özsipahi oğluydu. Burada Amerika'da ise Omar Özsipahi oğlu olmuştu. İsmin sahibi daha iyi dahil olabilsin diye bu ülkeye, içeriye isminin noktaları bırakılmıştı hariçti. Ne de olsa Amerikalılar hemen herkes gibi aşinalık peşindeydi. Öyle ya da böyle pek bir manaya gelmeselerdi dillerinin daha kolay döndüğü isimler, telaffuz edebildikleri sesler arasında daha rahat ediyorlardı. Yine de mesele yabancıların isimlerini ya da soyadlarını telaffuz etmeye gelince herhalde yeryüzünde pek az millet Amerikalılar kadar kendinden emin davranırdı. Mesela bir Türk, Türkiye'deki bir Amerikalının adını yanlış telaffuz etmiş olduğunu fark etmeye görsün. Büyük ihtimalle hayli huzursuz olur bundan ve durumun kendi hatası olduğuna, en azından kendisinden kaynaklanan bir şey olduğuna hükmeder o anda. Oysa Birleşik Devletler'de bir Amerikalı bir Türk'ün adını yanlış telaffuz ettiğini fark ettiğinde muhtemelen kendisini değil, olsa olsa ismi sorumlu tutacaktır bu hatadan. İsimlerin yabancı memleketlere ayak uydurma sürecinde muhakkak bir şeyler eksilir. Bazen bir nokta, bazen bir harf ya da vurgu. Yabancının isminin başına gelenler pişmiş tavuğun olmasa da pişmiş ıspanağın başına gelenlere benzer. Ana malzemeye yeni bir tat eklenmesine eklenmiştir de kalıpta gözle görülür bir çekme olmuştur bu arada. Yabancı işte ilk bu fireyi vermeyi öğrenir. Yabancı bir ülkede yaşamanın birinci icabı insanın en aşina olduğu şeye, ismine yabancılaşmasıdır. Telaffuzla oynamak, harfleri atmak, sesleri değiştirmek, eğer zorsa isim yerine geçebilecek en yakın seçeneği aramak, eğer birden fazla ismin varsa buralara hitap etmeyecek, uymayacak olan ismini tamamen dışarıda bırakmak. Yabancı isminin bir ya da birçok bölümü gölgede kalan insandır. Benzer şekilde Ömer de ismini görece daha az zorluk çıkaran Omar ya da Ömer'le değiştirmişti. Muhatabı hangisini tercih ederse. Orada, o taburenin üzerinde kıpırdamadan otururken, dünya onun, o da peçete üzerinde dağılan mürekkep lekelerinin etrafında fır dönerken, Ömer nereden çıktığı belirsiz bir ilham dalgasının etkisiyle hafiflediğini, gönendiğini hissetti. Hani biraz daha dursa, bir mürekkep lekesi üzerine saatlerce felsefe yapma mertebesine erebilirdi. Ama Abed de aynı hisse kapılmış olmalıydı ki, koluna asıldığı gibi arkadaşını tabureden indirdi. Bu itici güçle barmen cinnet getirmeden bardan çıkmayı başarabildiler. Dışarıda serindi gece. Mekan Boston. Mart'ın 16'sı için fazlasıyla serin. Yine de Somerville bulvarı boyunca zar zor ilerlerken hava durumunu umursamıyor gibiydiler. Soğuk değildi böyle somurtmalarının sebebi. Daha başka, daha muğlak bir şeydi. Hani biri çıkıp sorsa kahpe, kalleş, küskün bir ıssızlık hissi diye tanımlayabilirlerdi. Gerçi ne bu kelimelerle ne de bu sıralamayla. Ne de olsa son 5 saattir bütün o açık saçık espriler ve bolca laf salatası, erkekçe vaazler, kardeşçe vaatler boyunca birbirlerine sadakatle eşlik etmiş olsalar dahi, sonunda boğulan bir adamın suyun yüzeyine çıkma paniğini andıran bir telaşla barın yaylı kapılarından gecenin ıslattığı sokağa çıktıklarında ikisi de hem aynı anda hem ayrı ayrı kendi son yalnızlıklarının farkına varmıştı. Temiz duru havanın yanı sıra ruh halleri arasındaki tezat, bir de alkol testine tabi tutuldukları takdirde alacakları neticeler arasındaki fark birbirlerinden böylesine aniden uzaklaşmalarında rol oynamış olsa gerek. Yine de epi topu bir an sürdü sessizlik. Hemen ardından konuşmaya başladı ayık olan. Kelime ve buğu bulutları koy vererek kolay kolay kapanmayan ağzından, ''Tam 5 saattir beni cebren esir tuttuğun barın ismine dikkat ettin mi dostum? Hani belki merak etmişsindir o kasvet yuvası batakhanenin adını diye soruyorum. Ömrü hayatımın 5 kıymetli saati gitti ya.'' diye söylendi Abed burnunu çekerek. ''Gülen saksağan, amma boktan isim ya. Abi bir kere saksağanlar gülmez ki, gevezelik eder. Hatta böyle bir tabir bile var, hem de Amerikalıların lafı. Saksağan gibi gevezelik etmek.'' ''Ne alaka?'' diye geçiriyor olabilirsin şimdi sen aklından. Geçirmiyorsan da düşünemeyecek kadar sarhoş olduğun içindir. Demem o ki, Amerikalılar İngilizceyi sonradan öğrenmiş birinin maazallah şu kız saksağan gibi gülüyor dediğini duysalar hemen hatayı düzeltirler değil mi? Peki hataysa madem, afili pirinç levhalar üzerindeki yazıyı gördüklerinde neden düzeltmiyorlar ya da bardak attıklarında? Haklı olarak ben de soruyorum. Oradaki yazıyı düzeltmiyorlarsa neden bir yabancının lafını düzeltiyorlar? Ne demek istediğimi anlıyor musun?'' Konu Ömer Üstsipahioğlu durdu ve bu sayede daha iyi görmeyi umut ediyormuşçasına kısarak gözlerini arkadaşına baktı. Tabii bu küçük ehemmiyetsiz bir örnek diye söylenmeye ve yürümeye devam etti Abed, Ömer'in geride kaldığını fark etmeden. Toplum çapındaki bir aksaklığın minyatür boyutu sadece. Gail diyor ki, arkadan Ömer'in titrek sesi duyuldu ama hemen durup üst üste yutkunması gerekti. Sanki bu gece 100. kez bu ismi tekrarlamak damağında kekremsi bir tat bırakmıştı. Diyor ki, karga ailesi muhterem kuş sülalesinin en muhterem fertleri sayılabilirmiş. Yeterince yaşlı bir karga bulabilirsen şayet, ninenin ninesinin gözlerine bakmış dahi olabilirmiş. Gail, Gail, Gail diye cırladı Abed, arkasına dönüp kollarını ümitsizce açarak. Yahu tam 5 saattir başka bir şey sayıklamadın. Hani yanındaki tabure vardı ya, işte orada oturup can kulağıyla dinleyen adamı hatırlıyor musun? Bendim ulan, insaf, biraz merhamet et. Gailsiz birkaç dakika ihsaniyle bana lütfen. Bırak konuşayım, ne diye Gail'i serpersin ki saksağın monoloğumun üzerine? Ben seni sağ salim evine götürene kadar Gail mail duymak istemiyorum, tamam mı? Nihayet ona yetişmeyi başaran Ömer mahzun mahzun içini çekti. Bu gece kadeh kadeh diktiği onca uzu, kanına üzüm, anason, kişniş, karanfil, melek otu köküyle beraber biraz da mübalağalı tavır ve mimik zerk etmişti. Hem ne var ki bunda? Vallahi Gail'in kargalarla bakıştığını öğrenmek beni zerre kadar şaşırtmadı. Acayip bu kızın göbek adı. Bu zamana kadar öğrenemediysen bundan sonra hiç öğrenemezsin birader. Hayatımıza balıklama dalan en acayip kadın o ve şu evlerde uyuyan şu insanlar hanımefendiyi tanıma fırsatını bulabilselerdi, eminim onların hayatındaki en acayip kadın da o olurdu. Başını geri atıp önü sıra uzanan boş sokağa doğru haykırdı. Uyuyun bakalım, şanslı insanlar sizi. Mışıl mışıl uyuyun. Tüm bu solgun binalardan, cafcaflı dükkanlardan, tek düz evlerden hiç cevap gelmemesine bakılırsa gerçekten de uyuyorlardı. Görünürdeki tek devinim kaynağı pahalı, topaz rengi bir arabaydı. Kayarcasına geçti yanlarından. Tavada eriyen tereyağından yapılmışçasına, birazdan yok olacaktı sanki. Geriye sıvıdan bir kalıntı bırakarak. Araba tam yanlarından geçerken Ömer arka pencereden dışarı bakan, kıvırcık saçlı bir kız çocuğu gördü. Küçük, yuvarlak, hastalıklı yüzünün ölgün beyazlığına rağmen irkiltici ölçüde sakin görünüyordu. Araba köşeyi dönmek için yavaşlayınca çocuğu bir kez daha görebilmek için eğildi ama artık arka pencerede kimse yoktu. Ömer bu hadiseyi nasıl yorumlayacağını bilemedi. Eğer Gail burada olsaydı muhakkak bir alamet addederdi bunu. Ama acaba iyiye mi yorardı, kötüye mi? Emin olamadı Ömer. Baş ağrısının patlak vermek üzere olduğunu hissederek sıkıntıyla etrafına bakındı. Kendisine eşlik eden şikayet tufanını umursadığı yoktu aslında. Ne de olsa abet, oldum olası böyleydi. Hep dırdırıcı, laflarıyla dinleyicilerinden ziyade kendisini gaza getiren ateşli bir kışkırtıcı. Daha beteri alkolün üzerindeki etkisiydi. Yan etkiden ziyade bir nevi yan bakma etkisiyle alkol abedin içindeki hüsrana uğramış hatibi açığa çıkarıyordu sanki. Zira abet ne zaman yanındaki birinin aşırı miktarda içki tükettiğine tanıklık etse, düğmesine basılmışçasına toplum çapındaki aksaklıklara eleştirme iştahı ve tutkusuyla geçerdi hata. Böyle zamanlarda Ömer, onu resim çerçevelerinin simetrik olmadığı bir odada huzursuzluktan oturamayan insanlara benzetirdi. Tıpkı onlar gibi abet de asimetrik her şeyi anında düzeltme arzusunu dizginlemekte güçlük çekiyordu. Ancak onların aksine abetin müdahaleleri fizikselden ziyade safi sözeldi. Hataları düzeltmenin başlıca yolu konuşmak ve şikayet etmekti onun için. Ve şikayetlerinin saptadığı meseleleri çözemediğini gördükçe daha da çok şikayet ederdi. O cadılar bayramı felaketinden beri geçirdiğim en berbat gece bu herhalde. Abed'in sesi bir hırçınlık nöbetinin sancılarıyla tarazlanmıştı. Sen sağımda Gail, şöyle Gail, böyle bır bır bır, o bariton öküz solumda Doris, şöyle Doris, böyle, bir de üstüne üstlük barmen beyzadenin cümle kadın cinsi hakkında yaptığı bayağı şakalar. Böyle yan yana ne kadar gülünç göründüğünüzün farkında mısın acaba? Bara gülen saksağın demelerine şaşmamalı. Bu muhteşem ismin kimin fikri olduğuna gelince, Gail bunu söylediğimi duysa dilimi koparmaya kalkar ama ben yine de söyleyeceğim. Çerez de femme, eminim bir kadının fikridir. Muhtemelen patronun kırmızı yanaklı karısının. Bir tanem, demiştir günün birinde, açacağımız bara isim buldum, gülen saksağın. Adamcağız muhtemelen o esnada masrafların nasıl olup da gelirleri aştığını anlamak için ciddi bir aritmetik faaliyeti içindedir. Sırf bir şey söylemiş olmak için ne güzel isim nonoşum der. Ama sence bar için gerçekten de uygun mu? Tabii der kadın. Buraya neşeli bir hava verir. Adam onun nasıl olsa bu fikri kısa sürede unutacağını umarak sesini çıkartmaz. Vahim hata. Unutur mu kadın? Barı gülen saksağın olarak vaftiz etmiştir bile. Böyle sanlarda Abed'in yaşını kestirmek zordu. Esasen genç bir adamdı. Anketlerde 20-30 yaş arası kutusuna karşılık gelecek kadar genç. Ne var ki karman çorman monologlarını yarım saatten fazla dinleyenlerin gözünde bu kategori bulanıklaşmaya başlar, 40-45 yaş arası veya 60 ve üzeriyle reşit olmamış arasında savrulurdu. Kah derisi hiçbir kışkırtma tufanının işlemeyeceği kadar kalınlaşmış inatçı bir ihtiyara dönüşürdü, kah en kıytırık saçmalık esintisinden ateşlenen ince derili bir ergene. Yine de konuşmamayı başardığı nadir durumlarda, konuştuğu zamanlardakinden çok daha genç görünürdü. Tenkide bir başladı mı, düşünceleri bütün alternatif rotaları ve gizli geçitleri bir kenara bırakıp, dosdoğru onun gördüğü şekliyle meselenin özüne yönelirdi. Böylesi bir dosdoğru doğruculuğun iki etkisi olduğu söylenebilir. Birincisi nice insanın aksine abet daima dürüsttü. Ruhunun bodrum katında söylenmese daha iyi olacak sözleri çürüyüp koklamaya başlayana kadar depoladığı memnuniyetsizlik kutuları yoktu. Hem kelimenin ikinci anlamıyla da doğrucuydu. Mantığı dümdüz ilerleyip tam hedefe kilitlendiğinden, yaklaşımları fazlasıyla çizgisel, mantık merkezci ya da Gale'in ara sıra hatırlattığı gibi fazla fallagosantrik oluverirdi. Gene Gale'i düşünmesiyle Ömer'in yüzünün kararıp ayaklarının dolanması biri oldu. Şu anda evde kedilerle yalnız başına ne yapıyordu acaba? Yeniden içmeye başladığını görünce ne tepki verecekti? Onu özlemiş miydi? Özlemişse bile bunu söyleyecek miydi? Hiçbir şey söylemezse bu onu hiç özlemediği anlamına mı gelecekti? Her soru bir yenisine yol açarken Ömer yüksek sesle de ifade edebilmek isterdi aklından geçen kuruntuları. Tabii eğer Abed'in lafını kesmek mümkün olabilseydi. Derken ta ta ta açılış günü gelir. Yeni bir bar ya da dükkanın ilk olarak halka açılmasına İngilizce'de ne denir? Bilmiyorum dedi Ömer kızgınlıkla. Ne vakit bir yabancı bir başka yabancıyla ikisine de yabancı olan bir ortak dilde sohbet etmeye kalksa, konuşmalarının en iyi tarafı budur işte. İçlerinden biri bir kelimeyi bulamadığında öteki de bulamaz nasıl olsa. Bilmesen de anladın ama neden bahsettiğimi diyerek kendinden emin konuşmayı sürdürdü Abed. Ne vakit bir yabancı bir başka yabancıyla ikisine de yabancı olan bir ortak dilde sohbet etmeye kalksa, konuşmalarının ikinci en iyi tarafı da budur işte. Ne biri ne de öteki bulabilse de belli bir kelimeyi, gene de kabildirler birbirlerini anlamaya. Etiyle kanıyla burada olmasa da dünya işlerine müdahale eden bir hayalet gibi o asla bulunamayan kelime, bizzat sahnede boy göstermeden anlamını ifade etmenin bir yolunu bulur. Ortak bir yabancı dilde konuşan insanlar arasında kelimeler, sessizliklerde konuşmak, yokluklarıyla var olmak gibi muğlak bir yetenek geliştirirler. Bir nevi dilsel hayalet uzuv etkisi. Ameliyattan çok sonra bile kesilmiş uzuvlarını hisseden insanlar gibi, ana dillerinden tümüyle koparılmış olan ve sonrasında başka bir dilde hayatlarını sürdürmeyi öğrenen insanlar da, uzak geçmişlerindeki kaybettikleri kelimeleri bir şekilde hissetmeye devam ederler. Ve artık sahip olmadıkları o kelimelerle cümleler kurmaya çalıştıklarından, eksiklik hissini peşleri sıra sürüklerler. Açılış günü olduğundan ilk içkiler ücretsizdir. Bütün mahallenin orada olmamasına şaşmamak lazım. Patron gayet mutlu, gayet meşgul ve muhtemelen gayet sarhoştur. Sonra görüş mesafesindeki tek ayık adam yaklaşır ve sorar. Beyefendi, merakımı mazur görün ama barınıza niçin Gülen Saksağ'ın adını verdiniz? Patron bocalar. Verecek cevabı olmadığını yeni fark etmiştir. Sonra karısının sözlerini hatırlar. Çünkü buraya neşeli bir hava veriyor. Çalışanlar da bu açıklamayı duyup anında taklit ederler. Çünkü onlar da bu dangalak ismin kerametini çözmeye çalışmaktadırlar. Bu böyle zincirleme gider, bulaşıcı bir hastalık gibi. Seneler sonra sen beni bu izbeye sürüklersin, ben aynı soruyu sorarım, sonra bil bakalım barmen ne cevap verir. Çünkü buraya neşeli bir hava veriyor, hoho. Abed'in çıkardığı son sesi tam olarak yansıtmasa da, yazılı olarak ona en yakın ifade bu olmalı. Oh ah oh. Abed'in hoşlanmayı reddettiği türlü türlü şey için toptan kullandığı bir ses efektiydi. Muhtelif kişisel tepkileri altına yığabildiği bir şemsiye tabirdi. Tepkilerle beraber çok sayıda sıkıntı ifadesini ve envai çeşit sesi de, parantez içinde değişen desibellerde kahkahalar, naralar, homurtular ve iniltiler. Her ne bağlamda kullanılırsa kullanılsın, oh oh aslında bir ünlemden, bir bitiriş vurgusundan ziyade bir start tabancasıydı. Abed ne vakit ağzından bu sesi ateşlediğini duysa, bitimsiz konuşma maratonunda yeni bir hücuma geçerdi. ''Neden sürekli şikayet ediyorsun?'' dedi Ömer boru gibi bir sesle. ''Hem bundan sana ne? Sen hiç içmezsin ki. Aman ya Abed. Kız arkadaşının seni Fas'ta hala beklediğini öğrendiğin gün içmedin. Gözlerinin önünde G ile evlenme teklif ettiğimde içmedin. Sevinçli hadiseler senin için iyi bir vesile değilse ya kederlere ne demeli? Kız arkadaşının artık seni beklemediğini, gidip kuzeninle evleneceğini öğrendiğin gün de içmedin ki. Bu yaşta içmezsen ihtiyarladığında alkol gölünde yüzeceksin. Vay, yani sen bu gece geleceğin için iyi bir yatırım yaptın diye terslendi Abed, gözlerinde kıvılcımlarla. Ama asılan suratı hemen yumuşadı. Omar dostum, neden tekrar içmeye başladın? Hatırlasana, evvelki sene bir Noel ağacının altında komaya girmiş vaziyette hastanede yatıyordun. Zavallı midenden olacaktın. Bir daha ağzına içki koymamaya yemin ettin. Şimdi şu haline bak. 14 ay 23 gün. Ömer başını salladı ve sadece kendisinin bildiği bir espri yapmış gibi ağzını şaklattı. Ne fark ettin bil bakalım. 14 ay önce kulaklıklarımı takıp Nick Cave'in şu şarkısını tekrar tekrar çalmış olsaydım. Peçetenin üzerindeki malumatı bulmak için durakladı. 223.946.096 kere dinleseydim aynı şarkıyı, kulaklıklarımı çıkardığımda tas tamam 14 ay geçmiş olurdu. Benim içinse sadece tek bir şarkı olurdu 14 ay. Abed hafiften afallamış vaziyette ona bakarken gözlerini kıstı. Omar, bu akşam ağzından çıkan en makul laf buydu. Neden şunu 2 yıl yapmıyoruz? Bakalım, son 2 senede doktora yapmak için İstanbul'dan Amerika'ya geldin. Doktorayı bırakıp kız arkadaşların üzerinde uzmanlaştın ama hepsini de çuvalladın. Mideni öldürdün. Sonra da midenin seni öldürmesine ramak kaldı. Tabii sonra ya hastalandın ya da aşık oldun. Kimse farkı anlayamadı. Derken evlendin. Üstüne üstlük Gail'le evlendin. Ve bütün hayatını mahvettin. Amerika'ya geldiğin anda kulaklıklarını takıp şu dinlemek istediğin şarkı hangisiyse onu milyar kere dinlesen çok daha iyi olurdu kuşkusuz. Bunu yapmış olsan şimdi hepimiz huzur içinde olacaktık. Sustu. Cebinden mendilini çıkarıp akan burnunu sildi. Sonra biraz daha sildi. Ömer, Abed'in saman nezleli burnu bir akmaya başladı mı, zamanın akışının durduğunu bildiğinden kenarda beklemeye koyuldu. Nihayet burnu devam etmesine izin verdiğinde, içmememe gelince dedi Abed genizden gelen bir sesle. Tümüyle açık ve saldırgan olabilirsin. Zaten Gail de bize daima böyle davranmıyor mu? Yani cennette kendime küçük güzel bir yer kapatıp yukarıdan sana el sallayabilmek için debelenen eski moda bağnaz bir herif olduğumu düşünüyorsan yüksek sesle söyleyebilirsin. Tenkit edeceksen rahatça et. Sabırsızlık ve bunaltıyla durup birbirlerinin gözlerine baktılar. Sabırsız olan üzerine yağacak söz sahnağını bekleyen abetti. Bulantılı olansa ağzından daha beter bir şey kaçırabileceğinden korkarak dudaklarını sıkı sıkı birbirine yapıştıran Ömer. Öteden beri ne zaman içse dozunu kaçırarak içerdi ve ne vakit dozu kaçırsa geceyi kusarak noktalardı. Peki madem duymak istiyorsun dedi Ömer sabırsızlığın bulantıya galip geleceğini teslim ettiğinde. Bazen örümcek kafalının teki olduğunu düşünüyorum. Ne? Senin gibi insanlar için Türkçe'de böyle denir. Birisi zamanın çok gerisinde muhafazakar, eski kafalı, gelenekçi ise ona örümcek kafalı deriz. Ama neden? Neden mi? Nasıl neden? Yapay bir soruydu neden? Ana dili denilen o uçsuz bucaksız ama tanıdık dişi vatanın dingin vadilerine, düzenli mıntıkalarına bir kere adım attı mı insan, kimsenin hiçbir yerde kullanmadığı bir ölü akçe. Ana dilin hudutları içindeyken insan her türlü neden sorusuna verecek cevabı olduğunu zannederek bütün hayatını geçirebilirdi. Ta ki dışarıdan gelen birisi çıkıp da böyle bir soru sorana kadar. Yani beynin örümceğinki kadar küçük anlamına mı geliyor bu? Yoksa örümcekten ziyade örümcek ağı mı kastediliyor? Beynin asırlardır kullanılmaya tozlanmış der gibi. Ama öyle bile olsa örümcek kafalı yerine örümcek ağı kafalı demezsen pek bir anlam ifade etmiyor. Abed'in mantıksal itirazını dinlerken Ömer yeni bir bulantı dalgasının etkisinde usulca inledi. Zaten açık havada olmasa açık havaya çıkmak isterdi şimdi. Neyse. Abed omzunu sikti. Ne demek istediğini anladım. En azından bu akşam ilk. Aslında ikinci olarak makul bir şey söylemeye çalıştım. Ben gerçekten de örümcek kafalıyım. Tarantula filan. Ama bu benim için bir hakaret değil, hem de hiç değil. Çünkü benim kitabımda tamı tamına dini bütün manasına geliyor. Ben dini bütün bir Müslümanım. Halbuki sen yoldan çıkmış bir Müslümansın. Yoldan çıkmış Müslüman diye şevkle tekrar etti Ömer. Gözlerinin önünde bir yoldan çıkmış Müslüman animasyonu belirip de ona faniliğin ve fanilerin trajedilerini anlatsın diye beklermişçesine huşu içinde gözlerini kapadı. Hiçbir şey belirmediği için gözlerini tekrar açmak zorunda kaldı ve imgenin belirmesini umduğu boşluğu derin bir bıkkınlık hissinin dolduruşunu izledi. Bıkkınlık koyulaştıkça dünya üzerindeki mütevazı varlığı için önce babacan bir şefkat, sonra yoldaşlara has bir duygu birliği ve nihayet hızla artan bir acıma hissetti. Yoldan çıkmış lafı tam da onu anlatıyordu. Hayatının son 5, 10, 15 yılı böyle geçmişti. Kendini ne siyasetin akıntısı ne de bilimin adacığına konumlandırabilmiş bir siyaset bilimi öğrencisi, evlilik müessesesinin flora ve faunası içinde nefes almakta zorlanan işin acemisi bir koca, kendini evinde hissedememekten muzdarip ama artık evinin nerede olduğunu da bilmeyen bir göçebe, ne İslam'la ne de başka bir dinle alakası olmak istemeyen bir doğuştan Müslüman, Tanrı'nın bilinebilirliğine değil, Tanrı'nın kendisini bilmesine karşı çıkan bir bilinemezci. Buydu işte. Bütün bunlar ve daha fazlası. Hayır ben içmiyorum bayım. İçmediğim için benimle ne kadar dalga geçilirse o kadar onurlanıyorum. Öldüğüm zaman yukarıda bildirilecek hiçbir şeyim olmadığını söyleyeceğim. Chardonnay ya da Scotch'un tadını bilmiyorum. Şu rakı denen nanenin tadını bilmiyorum. Ama insanın üzerinde nasıl koktuğunu biliyorum. Senin sayende ağızlarından çıkınca nasıl koktuğunu da öğrendim. Wow. Mide bağırsak sisteminin bu hassas vaziyetinde birinin kusmaktan bahsetmesinin üzerinde kışkırtıcı bir etki yaratabileceğini esefle fark eden Ömer'in beti benzi attı. Anlamıyorum, sonunda hepsini çıkartacaksın diye devam etti Abed, Ömer'in midesini kaldırdığının farkına varmadan. Neden içmeye zahmet ediyorsun ki? Abed kes artık, tamam mı? Nedenmiş? 5 saattir sabırla seni dinliyorum. Temiz hava, soğuk filan sayesinde hazır biraz ayılmışken benim de söyleyecek bir çift lafım var. En azından sana şunu sorayım. Geçmişte hiç alkol almadığım ve ileride de hiç içmeyeceğim varsayımı göz önüne alınırsa, acaba rica etsem söyler misin, barlarda ne halt ediyorum? Bilmem diye homurdandı Ömer sabırsızlıkla. Ama bu yanlış cevap sadece doğru cevabı vermesi için yapılan baskıyı artırmaya yaradı. Elbette bilirsin. Ömer'in sağduyusu 5 saattir Uzo tarafından fazlasıyla hırpalanmış olsa da, böylesine kati bir elbettenin olası her türlü itirazı elbette alaşağı edeceğini görebildiğinden itiraza yeltenmedi. ''Benim için geldin'' dedi Ömer içini çeker gibi. Sanki bir günahı, hatta bir dizi günahı itiraf etmenin eşiğindeydi. Çünkü seni arayıp bu akşam kendimi iyi hissetmediğimi söyledim. ''Hepsi bu mu? Bir şey daha söylemiştin, hatırlamıyor musun?'' Dedim ki, ''Kendimi kuru bir kuyuya atılmış gibi hissettiğimi söyledim.'' ''Doğru, kuyu.'' Abed kollarını havada çırparak zıpladı. Bu zıplama bir nevi zafer gösterisiydi. Sürmekte olan bir münakaşada ne zaman arzu ettiği onayı alsa bu hareketi tekrar ederdi. Kısmen daima aşırı enerji yüklü olduğu için ama daha ziyade ruhunun derinliklerinde kendi boyundan memnun olmadığı için. Epeyce yakışıklı sayılırdı ve elbette görünümü için Tanrı'ya minnettardı. Bir de azıcık daha uzun olaydı. Şu leylek ömer kadar uzun değil tabii. Sadece birazcık daha. Net olarak söylemek gerekirse 15 santim. Abed sırf 15 santim daha uzun olmadığı için kendisine karizma verebilecek her şeyin, geniş bir alın, kıvırcık saçlar, siyah çarpıcı gözler, hafif kemerli burun ve gamzeli çene. Onu topu topu su buharı ve karbonmonoksitten hidrojen yapmakta seryum oksit katalizörü kullanımı üzerinde çalışan bir ikinci sınıf doktora öğrencisi gibi gösterdiğini düşünüyordu. Arkadaşının basit hareketlerinin ardında yatan çapraşık itkileri keşfetmek, Ömer'in aklından geçen son şey olduğundan konuşmaya aynen bildiği gibi kaldığı yerden devam etti. Gail bunaldığı için ben de bunalmıştım. Bu epeydir böyle. Sonunda bugün bir şeyler içmeden olmayacak bir hale geldim ve seni aradım. Bu arada bağlantıyı görebiliyor musun Abed? Önce kendini kuru bir kuyuya atılmış gibi hissediyorsun. Sonra da içecek bir şey için damağın kuruyor, yanıp tutuşuyorsun. Gözlerinde alaycı parıltılarla ona baka kaldı Abed. Tam olarak ne yapacağını bilmez halde bu serbest abuklama akışından sessizce keyif almak için derhal karşı savlarını sıralamak arasında kalmanın ikircikliliğiyle. Yeniden içkiye başlamamam için yalvardın durdun ama her halükarda başlayacağımı biliyordum. Herhalde yanımda olursan daha güvende olacağımı düşündün, bu yüzden geldin. Sonra bu civardaki bütün barları dolaştık. Çünkü damıtılmış içkinin mideme o kadar zarar vermeyeceğini ikna ettim seni. O içkinin de rakı olduğuna karar verdik ama bulamadık. Onun yerine uzo satılan bu barı bulduk. Tabii bu durum biraz ironik sayılabilir. Çünkü Yunanlılarla Türklerin ortak noktası olmadığını zanneden çok insan var yeryüzünde. Ama bak bu dediğimi bir kenara yaz. Bir Türk'ün milli içkisinin yerine uzoyu koyması. Başka bir milletten başka birinin milli içkisi yerine uzoyu koymasından çok daha muhtemeldir. Aynı şekilde utanmadan Türk kahvesine Yunan kahvesi deseler de bir Yunanlının diğer kahveler yerine Türk kahvesini tercih etmesi. Başka bir milletten başka birinin Türk kahvesini tercih etmesinden daha muhtemeldir. Of! Ömer İngilizce seviyesinin deminden beri dikkatsizce sağa sola dağıttığı kelimeleri gütmesine izin verecek kadar yetkin olmadığını fark ederek hüsranla inledi. Ne demek istediğimi anlıyor musun diye sızlandı. Ama Abed'in anlayacağını biliyordu. Bir yabancının bir başka yabancıyla ikisine de yabancı olan bir dilde konuşmasının üçüncü en büyük iyiliği buydu. Birisi İngilizce konuşurken nasıl bir zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın, diğeri kelime hazinem ve gramerim olsa kuşkusuz bundan daha aklı başında şeyler söylerim şeklindeki sessiz iddiayı baştan kabullenir. Sana uzo içebileceğimi söyledim. Tabii sen bana kızmışsındır. Çünkü madem sonunda uzoya razı olacaktım, ne demeye rakı bulmak için seni onca yol yürüttüm. Omar dostum, önemli değil bunlar diye boşu boşuna onu yatıştırmaya uğraştı Abed. Hayır efendim, önemli. Artık hiçbir şey yolunda gitmiyor. Yeğili mutlu edemiyorum. O kadar uzak ki ulaşamıyorum bile. Mutlu olduğunda öylesine aşırı mutlu oluyor ki korkuyorum. Hüzünlendiğinde ise o kadar aşırıya kaçıyor ki hüznü çaresiz kalıyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ümidim kalmadı. Yeğil düzelecek. Biz de birbirimize yardım edeceğiz dostum diye mırıldandı Abed. Başka ne diyeceğini bilemeden. Böyle sıkıntılı zamanlarda hep yaptığı üzere bir vecizi aradı ve bula bula şunu buldu. İyi bir dost, sütten iyidir. Sütten bile iyi diye canı gönülden haykırdı Ömer. Zil zurna zihinsel sürecine son derece anlamlı gelen bu vecizeye katılarak. Sonra şaşırtıcı bir biçimde 10 küsur dakika boyunca tek kelime bile etmediler. Davis meydanındaki tuğla binanın merdivenlerine gelene kadar. Oraya geldiklerinde Ömer'in yüzü birden buruştu. Sanki zahmetli, maceralı bir yürüyüşten sonra geldikleri yer, gecenin son bulduğu kendi evi değildi, dünyanın son bulduğu gökkuşağının altıydı. Onun yalpalayan bedeni ve daha da beter yalpalayan ruhu üzerinde giderek ağırlaşan duygusal sömürüler uygulamaya muktedir olduğunu gayet iyi bilen Abed, ayrılırken arkadaşına sıkı sıkı sarılmaktan kendini alamadı ama bu sevgi gösterisi Ömer'i iyice duygusallaştırmaktan başka bir şeye yaramadı. Kucaklamadan kıpkırmızı çıktığında 10 dakika gecikmeli bir yankıyla yineledi Ömer. Sütten bile iyi. Sonra gitti. Abed arkadaşının uzun uzuvlu, söğüt gövdesinin devasa kapılar ardında kayboluşunu izleyerek kaldırımda dikilirken, Gail'in onun yeniden içkiye başladığını görünce ne diyeceğini merak edip, bu akşam bunu engelleyemediği için kendini suçlu hissetti. Derken önce Ömer, sonra Gail ve giderek teker teker hepsi için endişelenmeye başladığını hissetti. Gail, G-A-I-L, Nick, N-I-C-K, Cave, C-A-V-E, S, A, S, Set, S, A, T, Sedli, S, A, D, L, Y, Bay, B, Y, Hör, H, E, R, Sight, S, I, D, E.